Ayrım 8. Yazılamayanlar. Sabahattin Önkibar. Sayfa 110. Tayyip yorgun değil mi? Bunun gibi çok dosya var. Pek çok konuda hukuk ve yasalar görmezden gelinmiştir. Sıcak bir örnek daha. Tayyip Erdoğan kendi partili belediye başkanlarına istifa çağrısı yaptı. Metal yorgunluğu gerekçe olarak sundu. Pardon ama eğer böyle bir gerekçe istifa etmek için yeterli ise yaptığı görevlerden hareketle en yorgun isim Tayyip Erdoğan'dır ve onun istifa etmesi gerekmiyor mu? Üstelik Batı'da iki dönemden fazla devlet yönetiminde kalan yok. ABD'de başkanlar efsane olsalar bile iki dönemden fazla aday olamıyor. Dört kez seçilen Franklin D. Roosevelt istisna. Üçüncü kere seçilen ya diktatör ya da yorgun olur diyorlar. Avrupa'da iki, bilemedin üç dönem kalan çok az isim var. Tony Blair üçüncü kere seçimi kazanmasına rağmen döneminin ortasında çekilmek zorunda kaldı. Yine üçüncü döneminde olan Merkel'e gidici gözüyle bakılıyor. Tayyip Erdoğan ise beşinci döneminde. Topbaş ile Gökçek. Yani yorgunluk çekilme sebebi ise aslında hemen onun çekilmesi gerekiyor. İki dönemdir İstanbul Belediye Başkanlığı yapan Kadir Topbaş'a yorgunsun çekil dedi ve adam çekilmek zorunda kaldı. Peki yasalarımızda seçilmiş birine çekil demek ve bu şekilde göndermek var mı? Yok. Öyleyse seçimle gelmiş birini çekilmeye zorlamanın bırakın demokrasi ile hukuk, akıl, vicdan ve mantık ile uzak yakın alakası olabilir mi? Düşünün bütün ömrünüz neredeyse vesayet diyerek geçecek. Öyleyken seçilmiş isimlere buyruk salıp çekilin diyeceksiniz. Şimdi birileri bu tabloya sivil darbe dese doğru mu olur, yanlış mı? Sadece İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş değil, Ankara Belediye Başkanı Melik Gökçek'ten Bursa ve Balıkesir başkanlarına kadar pek çok seçilmiş bu şekilde alaşağı edildi. Cevap arıyorum, bu yapılan milli iradeye müdahale değil mi? Kuşkusuz belediye başkanları gerektiğinde görevden alınabilir. Mesela PKK'ya belediye kaynaklarını aktaran HDP'li belediye başkanlarının görevden alınması yasaya, ahlaka ve vicdana uygundur. Dahası o görevden almalarda çok geç bile kalınmıştır. Yalnız burada bir ayrıntı var. FETÖ'cü mü, hırsız mı? HDP'de görevden alınan başkanların pek çoğu şimdi yargılanıyor. Yani görevden alma gerekçeye dayandığı için yasalar uygulanıyor. Oysa AKP'li başkanlar olayında böyle bir şey yok. Görevden alınmadılar, istifaya zorlandılar. İstifaya mecbur kalan o isimler hakkında şu ana kadar açılmış tek bir dava yoktur. İşte bu tablo tam bir hukuk garabetidir. Bırakın genel hukuk normlarını, yazılı kanunların bile umursanmamasıdır. Bu durumda Türkiye'de kanunların üstünde bir iradenin var olduğu anlamı çıkmıyor mu? Hiçbir demokraside böyle bir metot yoktur. Seçimle gelen seçimle gider. Suçu olan ise yargıda hesap verir. Kadir Topbaş, Melih Gökçek ve diğerleri seçimle geldiler ama emirle gittiler. Bazıları sonuna kadar direndi. Bazıları istifaya zorlanınca ağladı. Haklarında söylentiler yayıldı. Bazıları için FETÖ'cü, bazıları için hırsız imalarında bulunuldu. Görevden emirle çektirmeler buna bağlandı. Eğer bu iddialar doğru ise yapılması gereken İçişleri Bakanlığı'nın yasa gereği görevden alması ve yargıya sevk etmesi olmalıydı. Yok FETÖ'cü iseler yapılacak olan yine belli, yani yargıya gönderilmesi. Arınç ile İsmail Karaman. Hayır, hiçbir hakkında yasal zeminde böyle bir takip yok. Öyleyken başkanlıktan çekilmek zorunda kaldılar. İşte bu manzara Türkiye'deki rejimin resmidir. Oynanan demokrasi tiyatrosu kandırmacasının belgesidir. Gelelim niye direnmediklerine. Bunun türlü sebepleri olabilir. Yanlış icraatlardan FETÖ ile bağlantıya kadar pek çok olasılık var. Elimizde belge olmadığı için afaki bir şey yazmayalım. Ancak bir şeyi iyi biliyorum. Tayyip Erdoğan'ın kendine iyilik yapanlara vefalı olduğu bilinen bir hakikat. Kadir Topbaş ise FETÖ öncesinde Erdoğan'ın ağabey diye hitap ettiği ve çok değer verdiği 40 yıllık yol arkadaşı. Öyleyken onu feda eder duruma düştüyse belli ki elinde çok ama çok kesin bilgi ve belgeler var demektir. Tersi olsa bazı isimleri görmezden gelmesi misali onu da pas geçebilirdi. Mesela damadı FETÖ'cü kaçak olan İsmail Karaman'ı hedef almadı. Mesela yine damadı FETÖ'den bir ara tutuklanan Bülent Arınç'ı defterden silmedi. Tersine oğlunu son seçimde milletvekili yaptı. Mesela Hayati Yazıcı bir başka örnek. Ama Kadir Topbaş'ı sildi ki bunun mutlaka bir arka planı var. Demek ki çok emin. Peki ne mi olabilir o arka plan? Söylenen FETÖ ile bağlantısıymış. Erdoğan o kadar emin olmuş ki Kadir Topbaş'ı affedememiş. Kuşkusuz bunlar ispatlı değil. Ancak görevden alınması noktasında başka ihtimali yok. Damadının tutuklanıp serbest bırakılması ve akabinde tekrar tutuklanması bütün bu iddialara acaba mı dedirtiyor? Eğer öyleyse yukarıda belirttik. Kadir Topbaş'ın yargılanması gerekmiyor mu? Melih Gökçek olayına gelince, yakından bilirim. Aslında Erdoğan geçmişten bugüne Gökçek'ten haz etmez. 2001'de AKP'yi kurduğunda Star TV'deki programıma gelen Tayyip Erdoğan'ın program öncesi özel sohbette Gökçek'i eleştirdiğinin tanığıyım. Keza 2004'teki belediye seçimlerinde onu Ankara'ya tekrar aday yapmak istemediğini ama seçimi kaybetmeme adına mecbur kalıp aday yaptığını biliyorum. Sonrasındaki süreç şöyle gelişti. Gökçek Erdoğan'ın gözüne girme ve güvenini kazanma adına seferber oldu. O kadar ki 2007 seçimleri öncesinde Mehmet Ağar, Erkan Mumcu birlikteliğini bozma adına açıktan faaliyet yaptı. Yozgat eski belediye başkanı ve eski AKP milletvekili Mehmet Erdemir'in birebir tanıklığına göre Melih Gökçek, Erkan Mumcu'nun Ankara Beysukent civarındaki evine giderek bir dizi teklif yaptığını dinlemiştim ki Mumcu'yu ikna ettiği iddiaları bile var. Osman Gökçek, sadece merkez sağdaki o oluşumun bertaraf edilmesi değil, aynı Gökçek'in özellikle gezi olayları sürecinde Tayyip Erdoğan'a açıktan fedailik yaptığı yine kayıtlardadır. O kadar ki Bülent Arınç gibiler bile farklı duruşlar sergilerken Gökçek Ankara'yı ayağa kaldırıp Tayyip Erdoğan'a her durakta kalabalıklar toplayıp miting yapmasını sağlamıştı. Buna ilaveten AKP adına Beyaz TV'de silahşörlük olarak yorumlanacak çok açık destekler verdi. Öyle iken Melih Gökçek'in kalemi kırıldı, yani istifa et baskısına maruz kaldı ve istifa etti. Hatırlayalım, Bülent Arınç Tayyip Erdoğan'a açıktan muhalefet ederken Gökçek Erdoğan adına Arınç'a hücum etti, yani fedailiğe soyundu. Bu fedakarlığa rağmen son süreçte olan şuydu. Arınç'ın oğlu mebus yapılıp FETÖ imamı olduğu ileri sürülen damadı hapisten çıkarılırken Melih Gökçek'in ipi çekildi, yani istifaya zorlandı. Hayır, bu anlık bir kızgınlığın sonucu değildi. Melih Gökçek'in oğlu Osman Ankara'da yapılan AKP teşkilat yoklamasında birinci olmasına rağmen 2014 seçimlerinde milletvekili listesine konmadı ki bu açık bir tavırdı. Melih Gökçek bu tavra rağmen küsmemiş görünerek yine Erdoğancılık yaptı. Sonraki süreçte oğlu Osman bu kez Ankara Ticaret Odası Başkanlığı'na aday oldu. İddialara göre seçilmeyi garantilemek için üyelere oy kullandırma adına binlerce yeni şirket kurdurmuş. Ato seçimleri. Bu şekilde Melih Gökçek'in oğlu Osman önce Ato Başkanı olacak, ardından siyasete yürüme projesine start verilecekti. Derken hiç beklenmedik bir şey oldu. Cumhurbaşkanlığı olaya müdahil oldu ve yeni kurulan şirket mensuplarının ato seçiminde oy kullanmasına yasak getirildi. Bu yapılan Gökçek ailesinin açıktan üstünün çizilmesiydi. Sonrasında yaşananlar biliniyor. Erdoğan Gökçek'e istifa et dedi, Gökçek direndi. Erdoğan ısrar etti ve sonuç aldı. Peki neydi bu işin perde gerisi? Yıllar yılı ekranlarda kendine ateş püsküren Yiğit Bulut, Süleyman Soylu ve Numan Kurtulmuş gibi isimleri bile affedip yakın çevresine dahil edip bakan ve danışman yapan Erdoğan, bir ara kendi için fedailiğe soyunan Gökçek'in kalemini niye kırdı? İşte can alıcı soru budur. Bu sorunun cevabı sır değil. Tayyip Erdoğan tıpkı Kadir Topbaş örneğinde olduğu gibi Gökçek konusunda çok emin bilgi ve belgeler sahibiydi. Siyaseten feda etmesi, yani amiyane tabirle ipini çekmesi muhtemelen bunun içindir. Neler midir bunlar? Gökçek'in kendisi ve oğlu bağlamında geleceğe dönük siyasi hedef ve hesapları olabilir. Bu amaçla kurduğu farklı ilişkilerin öğrenilmesi olabilir. Yaptığı gizli temaslar olabilir. Çok şey biliyorlar. türlü imkanları bilinen ve siyaseti iyi bilen Gökçek'in Tayyip Erdoğan'ın veliahtı, Berat Albayrak'ı siyaseten önleyebileceği ve oğlu Osman'ın önünü açabileceği olabilir. Keza Gökçek'in FETÖ noktasında verdiği görüntülerin aksine farklı misyonu olabilir. Bunlara ilaveten Anka Park gibi bazı belediye icraatlarındaki usulsüzlükler olabilir ki hatırlayalım. Melih Gökçek saraya çağrıldığında aynı toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da oradaydı ve altı çizilmesi gereken husustu. Hülasa Erdoğan Gökçek'i bir sebepten ötürü tehlikeli buldu ve tasfiye etti. Diyeceksiniz ki neden böyle bir metot? Erdoğan istese Melih Gökçek'i ama belediye icraatları ama FETÖ ile ilişkilerinden ötürü suçlayıp yargıya gönderebilirdi. Bunu yapsa kamuoyundan aferin bile alabilirdi. Ama yapmadı ve sadece görevden el çektirdi. Söylenenler şunlar. Hem Kadir Topbaş hem Melih Gökçek çok şey biliyor. Pek çok icraatlarını sarayın emriyle yaptılar. Pek çok izni ve imarı oranın emriyle verdiler. Dokunulamadılar. Dolayısıyla bütün bunlar Gökçek ile Topbaş'ı korudu deniliyor. Erdoğan'ı tanıyan ve izleyen şunu bilir. Beraber çalıştığı ve sırlarını paylaştıklarını bu gibi durumlarda pas geçebiliyor. Bunun pek çok örneği var. Mesela İstanbul Belediye Başkanı iken yardımcısı olup sonra yerine geçen ve bir dönem çok kızdığı Ali Müfit Gürtünan'ın üstüne hiç gitmedi. Yine aleyhinde siyasi faaliyetler yaptığı için köpürdüğü Abdullah Gül'e hiç dokunmadı. Eski müsteşar ve bakan olup sonradan kendine ağır eleştiriler yapan Ömer Dinçer bir başka örnek. Dokunmamanın şahsi sebeplerden öte şöyle bir boyutu da olabilir, yani ihtimaldir. Partisi ve hareketi zarar görmesin diye kol kırılır yen içinde kalır diyerek hareket edebilir. İfşa, jurnal ve intikam süreci başlarsa kendisinin de zarar göreceğini düşünebilir. Kısacası duygularla değil akıl ile hareket etmiş olabilir. Siyasetçi Erdoğan'ın böyle düşünüp hareket etmesi normal. Fakat devleti yöneten başkan veya cumhurbaşkanının böyle düşüncelerle hareket etmesi normal değil. Zira onu bağlayan yasa ve kurallar var. Buradan hareketle Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlarının istifa ettirilmesi konusundaki tutumu her türlü yoruma ve eleştiriye açıktır. Benzer çelişkiler FETÖ hadisesinde çok görüldü. FETÖ'nün siyasi kanadı. Düşünün, kanlı bir darbe teşebbüsü var. Meclis ile polis özel harekat merkezi bombalanıyor. 251 kişi öldürülüp 2000 kişi yaralanıyor. Ama bu darbe ihanetinin siyasi kanadı ortaya çıkmıyor. Darbe başarılı olsa yönetime kimler gelecek hala ortaya çıkarılmadı. Çıkmadı demiyorum. Resmen çıkarılmadı diyorum. Yoksa gerçekte kimler görev alacaktı belli. Başka bir ifadeyle FETÖ'nün siyasi kanadındaki isimler biliniyor. Öyleyse neden mi dokunulmadı? Dokunulsaydı ortaya AKP diye bir şey kalmayabilirdi de ondan. Yazılıp çizildi. AKP kadrolarının %50'den fazlası FETÖ ile iç içeydi. Kimi bu örgüt mensubuna ruhunu verdi, kimi kızını verdi, kimi ihale verdi, kimi itibarını paylaştı. Bazıları da ne istediler ise verdi. Yukarıda belirttik. AKP'nin iki akil adamı olan İsmail Karaman ve Bülent Arınç bu örgüt casuslarının kayınpederiydi. AKP'nin yarısı hapiste olurdu. Öyle olduğu için siyasi kanat operasyonu yapamadılar. Bugün FETÖ'cüler için yapılan operasyonlarda uygulanan kriterler AKP'li siyasilere uygulansa dediğimiz gibi partinin yarısı hapse girip yargılanıyor olacaktı. Bunun anlamı ise siyasal açıdan AKP'nin terör örgütü ile özdeşleşmesi ve yok olması demek olacaktı. Ayrıca devleti FETÖ'ye teslim eden kendileriydi. Emniyet teşkilatı onların sayesinde Fethullah ordusuna dönüştü. Yargı onların sayesinde örgütün işgalindeydi. TSK onların yüzünden FETÖ tarafından kuşatıldı. Yüksek Askeri Şura kararlarına konan şerhler sebebiyle Fethullah Türk Silahlı Kuvvetleri'nde büyüdü. Tamam, FETÖ'nün onlarca yıllık mazisi var. Kenan Evren'den Turgut Özal ve Çiller'e herkes sorumlu. Ancak devlete tamamen hakim olmaları 2002 sonrasıdır. Buradan hareketle yapılan soruşturma ve kovuşturmaların hakkaniyetle olduğu söylenemez. Kaçmalarına göz yumdular. Nitekim doğru soruşturma yapmak isteyen FETÖ ile mücadelenin kahramanı olan pek çok savcı bu görevinden hemen alınmıştır. Daha ötesini belirteyim. FETÖ üst düzey ekibin yurt dışına çıkmasına bilerek göz yumulmuştur. Şerif Ali Tekalanlar, Zekeriya Özler, Fikret Seçenler, Ekrem Dumanlı ve benzerlerinin kaçmaları özellikle istenmiştir. İktidar FETÖ ile yaptığı suç ortaklığında yer alanların kaçışına göz yumarak onların mahkemelerde yapacağı ifşaatlardan korunmaya çalışmıştır. Öyle olmasa soruyorum, Zekeriya Öz gibi biri nasıl kaçabilir? MİT'e bunları izleyin ve kaçırmayın denilse kaçamazlardı. Diyeceksiniz ama MİT yurt dışında operasyon yapıp FETÖ'cülerin bazılarını geri getiriyor. Doğru, böyle birkaç yakalama oldu. Ancak yakalanıp getirilen FETÖ'cüler Kosova benzeri 3. dünya ülkelerinden. Bunların hiçbiri örgütün A takımından değil, zurnanın son delikleridir. Çekirdek ekip ABD ile Almanya'da. Orada böyle bir operasyon yapılabildi mi? Hayır. MİT'in yaptığı o operasyonlar imaj, yani devletin itibarı adınadır. Türkiye'nin büyük devlet olduğunu içeride ve dışarıda kanıtlama çabasıdır. Yapılan elbette doğrudur. Lakin Kosova'da iki öğretmeni getirerek örgüte zarar vermek zor. Fehmi Koru FETÖ'ye aracı. Bu vesileyle bir şeyi açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Tayyip Erdoğan'ın FETÖ ile kavgası ve mücadelesi şahsi olarak başlamıştır. Başka bir anlatımla Erdoğan iktidarının ilk 10 yılında hiçbir zaman bu yapıyı tehdit görmemiş ve o şekilde sunmamıştır. Tersine kutlu idealin menzil ortağı olduklarını açıklamıştır. Aynı amaca farklı yollardan giden iman erleriyiz yorumunu yapmıştır. Eğer FETÖ Tayyip Erdoğan'a karşı SİHA ve Mossad'dan aldığı emir üzerine harekete geçmese, eğer Hakan Fidan'ı ekarte edecek o malum yargı teşebbüsünü yapmasa, eğer 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları yapılmasa, bugün iktidar ile FETÖ yine el ele kol kola olacaktı. Bunun delili Fehmi Koru'nun Pensilvanya'ya aracı olarak gönderilmesidir. Fehmi Koru ne zaman yola çıktı? 18 Aralık'ta, yani 17 Aralık operasyonları yapıldıktan sonra. Koru yola çıkmadan önce hem Tayyip Erdoğan hem de Abdullah Gül ile görüşüyor. Hatta Tayyip Erdoğan'ın kendine "sana devletin uçağını tahsis edelim" dediğini aktarıyor. FETÖ'yü tanıyorlardı. Bu manzara Fehmi Koru'nun hangi amaçla gittiğinin resmidir ki, Koru zaten arabulucu, yani elçi olarak gittiğini açıklamıştır. Keza dönüşte yine Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi onun elçi olduğunun teyididir. Bütün bunlardan sonra soru şudur. Tayyip Erdoğan FETÖ bana darbe yaptı dediği 17-25 Aralık operasyonları için Fehmi Koru'yu neden Pensilvanya'ya gönderdi veya gidiş gelişlerde neden onunla görüştü? Fethullah evet deseydi, yani uzlaşsaydı, barış hakim olacak ve yoldaşlık devam edecek miydi? Arada elçi olduğuna göre edecek de anlamı çıkmıyor mu? Öyleyse bunun okuması Tayyip Erdoğan'ın derdi FETÖ'nün ülkeye ve İslam'a zararlı olması mı, yoksa kendi iktidarını tehdit etmesi mi? Diyorlar ki FETÖ'yü tanımıyorduk, diyorlar ki kandırıldık. Ben buna kahkahalarla gülüyorum. Benim gibi bir gazeteci, FETÖ'nün emperyal bir proje, devleti ele geçirmek için silahlı bir örgüt olduğunu ve de yeni bir din yaratma adına Vatikan, evangelistler ve siyonistler tarafından kullanıldığını biliyor ise, MGK kararlarını çöpe attılar ve bu bildiklerini 2008'den itibaren gazetede neredeyse her gün yazdıysa, ulusal kanalda her hafta söylediyse, bunun karşılığında bizzat Fethullah Alçağı tarafından yargıya tam 17 kere şikayet edildiyse, devleti yöneten, istihbarat bilgilerini günlük olarak alan biri nasıl bilmez? AKP kadroları ve Tayyip Erdoğan devlet bilgileri olmasa bile FETÖ'nün ne olduğunu bilir. Zira FETÖ zaten anti-Amerikancı Erbakan hareketinin yolunu kessin diye kurulup desteklenen bir yapı. İlaveten 2004'teki MGK'da askerlerin FETÖ tehdidi dosyasını sundukları açıklandı. Bizzat Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer o MGK kararında istenildiğini bilerek isteyerek yerine getirmedik dedi. Bu itibarla bilmiyorduk, kandırıldık ifadesi ayıptır. Sadece biz değil, bizim gibi pek çok vatansever benzer uyarıları yaptı. İktidar FETÖ TSK'yı iğdiş ederken seyredildi. Sadece seyretmedi, destek verildi. Ergenekon'un savcısıyım diyen Tayyip Erdoğan değil miydi? Zekeriya Öz'e zırhlı aracını o göndermedi mi? İlker Başbuğ'un yakarmalarına rağmen FETÖ'nün Kozmik Oda bilgilerine erişim emrini son noktada iktidar vermedi mi? Kozmik oda, buradan hareketli o facianın sorumluluğunda ortaklık vardır. Kozmik oda bilgilerinin FETÖ tarafından ele geçirilmesi sonrasında PKK içindeki MİT mensuplarının şehit edilmelerinde oraya girilmesine izin verenler de FETÖ gibi sorumludur. Aynı şekilde iktidar Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ tarafından katledilmesi olayının aydınlatılması için çırpınmadı. O dönem FETÖ ile yoldaş olduklarından onları üzecek adımları atamadı. Zira iktidar AKP için açılan malum kapatılma davasından sonra Fethullah'ı yegane müttefik gördü. Yazıcıoğlu suikastında sadece iktidarın değil, genelkurmaydaki o dönem yetkililerin radarların karartılması olayına suskunlukları bağlamında sorumlulukları var. Gelelim FETÖ'nün Tayyip'i neden indirmek istediğine. ABD, İsrail ve AB Tayyip Erdoğan'ı siyasetten tasfiye etmek istedi. Bakın AKP demiyorum, Tayyip Erdoğan diyorum. Niye mi? Başlangıçta ABD tarafından açıktan desteklenen ve hiçbir sıfatı olmaksızın Beyaz Saray'da ağırlanan Tayyip Erdoğan zaman zaman siyasi İslamcı refleksler verince bu durum Siyonist çevreler ile Vatikan'da rahatsızlık yarattı. Bunun üzerine onu tasfiye edip bu tür refleksleri olmayan ve her talebe evet diyen Abdullah Gül ile yola devam etmek istediler. Hadise budur. Erdoğan'ın bugünkü FETÖ mücadelesi ise samimidir. Zira biliyor ki kendine artık can düşmanıdırlar. 8. ayrımın sonu. Sayfa 124.